Merhabalar. Bugün 8 Nisan 2021 günlerden Perşembe Nöbetçi Editör programında TR724 ekranlarında karşınızdayız. Elimizden geldiği kadar Türkiye ve dünyada neler yaşanıyor onlara şöyle bir göz atmak istiyoruz. Sonra programın ilerleyen dakikalarında her Perşembe olduğu gibi Profesör Doktor Ercan Ekmekçioğlu hocamla ekonominin gidişatıyla ilgili konuşacağız. Siz de biliyorsunuz ki Türkiye'de şimdi varsa yoksa ekonomi, varsa yoksa işsizlik, kriz vesaire bu konular var. Çıkış yolları, neler yapılabilir, neler oluyor, perde arkasında neler konuşuluyor, onları Ercan Hocam'la konuşacağız. İsterseniz öncelikle bir Türkiye'yi ilgilendiren Amerika'daki gündemle başlayalım. Pazartesi günü Türkiye için Amerika'daki bir gelişme önemli, kritik bir nokta. Bu Erdoğan ve ailesi için de çok önemli bir gelişme. Çünkü biliyorsunuz özellikle Trump döneminde Erdoğan'ın en yumuşak karnı diyebileceğimiz konulardan bir tanesi Halkbank davasıydı. Reza Zarrab yaklaşık 5 yıldan bu yana burada tutuklu. Sonra Halkbank davası konusunda genel müdür yardımcısının Amerika'da 2 yıl tutuklu kalması sonra Türkiye'ye dönmesi arkasından ona hem Erdoğan'ın hem de damadının sahip çıkması ve Borsa İstanbul'un başına getirmesine devam eden bir süreç vardı. Bunlar neden söylüyorum? Halkbank davasında büyük bir yolsuzluktan ve özellikle Amerika'nın kendi koyduğu uluslararası güvenlik anlamında İran'a koyulan ambargoyu Halkbank üzerinden delinmesi konusu ve bununla ilgili Reza Zarrab'ın kullanılması, büyük yolsuzluklardan bahsedilmesi konusu. Bu büyük yolsuzluklar zaten 17-25'ten bu yana Türkiye'nin de gündeminde. Dolayısıyla Amerika'nın ve dünyanın da gündemine gelmiş durumda. Erdoğan ve ailesi Halkbank davası üzerinden ve Reza Zarrab üzerinden konunun kendilerine gelmesinden endişe ettiklerinden dolayı sürekli bu davanın ertelenmesini ya da bu davanın düşürülmesini, Halkbank konusunun Türkiye meselesi olarak kalmasını Amerika'nın ve dünya ticaretinin konusu olmaktan çıkarması üzerine ne kadar baskı yapıldığı sürekli kamuoyunun gündemindeydi. Hatta Trump'la bile görüşmelerinde Erdoğan en çok üzerinde durduğu konu Halkbank davası ve Reza Zarrab konusuydu. Bir şekilde Reza Zarrab'ı kendi kontrolüne almak isteyip Halkbank davasında konusunun artık kapanmasını, dosyasının açılmamasını istediği yönünde idi. Peki şimdi neler oluyor? 12 Nisan Pazartesi günü New York'ta New York 2. Bölge İstinaf Mahkemesi'nde Halkbank'la ilgili davanın devamıyla alakalı bir karar verilecek. Muhtemelen mahkeme birkaç gün içinde Halkbank davasının devamıyla alakalı sonucunu açıklayacak. Halkbank'ın avukatları başvuruyorlar. Diyorlar ki işte bu Türkiye ile alakalı meseledir ve bunun üzerine gidilmemesi gerektiğini istiyoruz diyorlar. Oysa henüz daha Halkbank dosyasının kapağının tam olarak açıldığında Amerika'da söyleyemeyiz. Yıllar geçmesine rağmen gündemde sürekli tutuyorlar. Fakat konuyu da bir şekilde kapatmıyorlar. Eğer Pazartesi günü New York Mahkemesi ya da o hafta içinde New York 2. Bölge İstinaf Mahkemesi Halkbank davasının görülmesi konusu yönündeki kararını olumlu olarak açıklarsa bu konu Mayıs ortalarında başlayacak Reza Zarrab mahkemeleriyle de birleştirilip artık Halkbank üzerinden yapılan yolsuzluklar iyice çarşaf çarşaf ortaya dökülmesi bekleniyor. Dolayısıyla tamamen konunun önü açılmış olacak ve bundan sonraki kısımda içinde artık hangi isimlerin geçeceğini bilmediğimiz bir süreçle karşı karşıya kalacak Türkiye. Biliyorsunuz asıl enteresan olaylardan bir tanesi ki gazeteci Adem Yavuz Arslan bunu sık sık gündeme getiriyor ve detaylı bilgileri ondan da öğreniyorsunuz. Reza Zarrab konusunun kritik olması meselesi. Reza Zarrab'la ilgili 5 yıldan bir yana Reza Zarrab biliyorsunuz hapishanede tutuluyor Amerika'da. Savcılara işbirliği yapma kararı verdiğini söyledi. Fakat savcılar henüz Reza Zarrab'ın bu işbirliği kararının arkasından onun cezasının düşürülmesiyle alakalı bir talepte bulunmadılar. Muhtemelen hukukçuların yorumu şu şekilde. Halkbank davası bu konuyla ilgili birleşince Reza Zarrab'ın yeni vereceği bilgiler ve onun mahkemede göstereceği performans göz önüne bulundurularak ondan sonra onun istediği indirimle alakalı savcılar talepte bulunacaklar diye beklentileri var hukukçuların. Şu an itibariyle Reza Zarrab'a uluslararası Amerika'nın aldığı ambargo kararlarını delmek ve yolsuzluk yapmakla alakalı 135 yıl hapis cezası talep ediyorlar. Reza Zarrab anlaşma yapmak istediğini savcılara iletmişti. Bununla alakalı üzerinden yıllar geçmesine rağmen savcıların bir karar vermemesi Halkbank davası dosyasının açılması ve bu konudaki Reza Zarrab'ın göstereceği performansla ilgili olacağını söylüyorlar. Bu şu anlama geliyor. Reza Zarrab eğer Halkbank davası ve kendi konusuyla alakalı mahkemede vereceği isimler ve mahkeme yardımlarından sonra onun cezasını kat be kat aşağıya doğru ineceğini söylüyorlar. Dolayısıyla da bu avantajdan yararlanmak için Türkiye'de işbirliği yaptığı pek çok insanın ismini verip yeni yeni dosyalar açıp açmayacağını merakla kamuoyu da bekliyor. Tabii dolayısıyla da işbirliği yaptığı insanlar da Türkiye'dekiler büyük bir rahatsızlık içinde olmalarını düşünmemiz gerekiyor. Önümüzdeki bu baharın sonlarına ve yazın başına doğru mahkemeler hızlanacak. Muhtemelen yaz boyunca tabii Covid'den dolayı ne kadar hızlı ilerleyebilir bilmiyorum. Fakat Türkiye'de Reza Zarrab Halkbank konusunda büyük yolsuzluklara karışanlar, 17-25'te o gün adları çarşaf çarşaf ortaya koyulanlar artık sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gündemine gelecek. Dolayısıyla Erdoğan, onun ailesi, onun çevresinde yolsuzluğa karışanlar dünya gündeminde yeniden özellikle yolsuzluklarla yer almaya devam edecekler. Sonuç nasıl çıkacak? Hemen çıkacak mı? Bunu kestirmek zor. Özellikle şu anda dünyanın içinde bulunduğu bu sağlık sorunları vesaire konusunda göz önüne alınırsa hızlı bir karar çıkması beklenmiyor. Fakat dosya doldurula doldurula, altı doldurula doldurula devam ediyor. Reza Zarrab, onun yolsuzluklarına karışanlar, AKP yönetimindekiler, uluslararası yolsuzluklarla milyonlarca belki milyarlarca doları ceplerine dolduranlar, şimdi bunların izahını yapmakla karşı karşıya kalıyorlar. Diyebiliriz ki zor bir yaz, arkasından zor bir sonbahar, işte bu fotoğrafta gördüğünüz isimleri bekliyor diyebiliriz. Bunlar dünya kamuoyuna baktığımızda durum böyle. Dünyadan sıkıştıkça tabii içerideki baskılar da artıyor. Masum insanların üzerindeki baskılar hızla artıyor. Fakat bunlarla bir şekilde yetinmiyorlar. Şimdi iş adamlarına da iş adamlarının da üzerindeki bu presi yoğunlaştırıyorlar. Nedense özellikle de Akın İpek ve İpek ailesinin hedef almış durumdalar. Birkaç gün önce resmi gazetede de yayınladılar ve tamamen kuralları, kanunları hiçe sayarak daha 20'li yaşlardaki çocukların da içinde olduğu kişilerin özel bilgilerini, gizli olması gereken bilgilerini resmi gazetede Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına kadar yayınlayarak onların mal varlıklarını dondurduklarını söylediler. Türkiye artık kanunların işlemediği, sadece bazı grupların ve bazı kişilerin talimatlarıyla hukukun çalıştırılmaya çalışıldığı bir ülke halinde. İpek ailesiyle beraber yüzden fazla kişinin mal varlıklarını dondurduklarını söylediler ve bunların da isimlerini çarşaf çarşaf ortaya koydular. İpek ailesi de sadece ismini bildiğimiz Akın İpek değil, onların 20'li yaşlardaki çocuklarının bile mal varlıklarını dondurduklarını söylediler. Gergerlioğlu ile ilgili baskılar devam ediyor. HDP ile ilgili baskılar devam ediyor. Muhalefetin ne yaptığını zaten çok kestiremiyoruz. Onlar da sanki Türkiye'de anayasa varmış gibi, hukuk varmış gibi davranmaya devam ediyorlar. Ancak kürsülere çıkan bir iki tane milletvekili kaçırılan insanlara hapishanedeki mazlumlardan bahsediyorsa ediyor. Onun dışındakiler kulaklarının üzerine yatmış, gözlerini kapatmış, görmezlikten gelmeye devam ediyorlar. Türkiye ile ilgili tablonun maalesef karanlık olduğunu bir kez daha söyleyebilirim. Özellikle muhalefetten bir şeyler bekleyip onların bir demokrasi cephesini oluşturmaları bekleniyordu. Fakat onları da yapmıyorlar. Neredeyse hepsi birbirine benzeyen bir muhalefet anlayışı. O birbirine benzeyenlerin de hükümetin istedikleri yönde hareket etmelerini görebiliyoruz. Bu şartlarda Türkiye'de işte kalabilenler kalıyor. Kalmak istemeyenler dışarıya doğru gitmeye çalışıyorlar. Birazdan Ercan Ekmekçioğlu hocamızla bu konularda konuşacağız. Birileri gitmek istiyor ama onların da vatandaşlığı aldıkları isimler var. Gerçekten skandal bir konuydu. Ortaya çıktı ki Türkiye biliyorsunuz şimdi biraz parası olan işte 250 bin dolar nakit paran varsa Türkiye'de bir yatırım yaparsam vatandaşlık veririm diye kampanyalar bile yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu böyle biraz parası olana hatta bazen de muhtemelen istediklerine verme pozisyondalar. Ve bu verdiklerinden 8 tanesi de kanlı terör örgütü IŞİD üyesi olduğu ortaya çıktı. Bu skandallar tabii çokça konuşulmuyor ama Türkiye'de olup bitenler, yaşananlar maalesef böyle. Şöyle kabaca bir gündemi değerlendirmeye çalıştık. Hemen isterseniz Ercan hocamla yayına başlayalım ve onunla hem biraz soruları cevaplamaya çalışalım hem de ekonomide neler olup bitiyor onları anlamaya çalışalım. Hocam merhabalar.
Merhabalar Metin Bey. İyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Merkez Bankası'nın başkanı değişti. Başkanla beraber hızlı diyebileceğim, belki de orta hızda diyebilirim, yardımcıları ve para kurulundaki üyeleri de hızlı bir şekilde değiştiriyorlar. Şimdi Merkez Bankası'nın 70 milyardan fazla açığının olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda siyaseten Türkiye'nin IMF ile anlaşacak halinin olmadığını da biliyoruz. Kasalarda para yok. Faiz argümanını kullanmaktan biraz kaçınıyorlar. IMF'den de para alamıyorlar. Nasıl bir sihirli değnek bulup da ekonomiyi düzeltecekler hocam?
Sihirli değnek şu andan sonra çok büyük bir beklenti olur. Böyle bir şey mümkün değil. Gelinen noktada en azından mümkün değil. Halk itibariyle baktığımızda Türkiye'de bir akıl tutulması var. Sadece bir bakan topluluk var. Olayları izleyen ama şuursuzca izleyen belki, içerisinde belki çok daha küçük miktarda bir oranla bilip de, kavrayıp da ne olduğunu anlayıp da sessiz kalanların dışında bu sözünü ettiğimiz bir tepkisiz akıl tutulması yaşayan bir toplum var. Aynı şekilde karşı tarafa baktığımızda da iktidar cihetiyle de arsızlık içinde, ondan sonra güç zehirlenmesini yaşayan bir iktidar topluluğunun olduğunu görüyoruz. Diğerinin sessizliği, tepkisizliği diğer tarafa çok daha fazla cesaret veriyor, çok daha fazla iştah veriyor. Daha ne yapabiliriz? Yani bir gazetecinin ifadesiyle çok hoşuma gidiyor. Ne yapılabilir? Daha fazla ne olabilir acaba? Oturup sanki bunu düşünüyorlarmış gibi geliyor bana. Maalesef sihirli bir değnek olsa ki, yani olmayacağını söyledik, yani olsa ki bu insanların elinde hiçbir fonksiyon icra edemez. Yani hiçbir şey yerine getiremez. Hiç kurtuluş olamaz. Yani bunu böyle görüyorum yani ben. Şeffaflık
Evet
diye bir
hocam.
şey çünkü yok. Yani şeffaf değil. Görüyorsunuz bir gün geçmeden hemen arkasından yalanladıkları her şey tekrar şey yapılıyor yani. Az önce ifade ettiniz, ben şaşkınlıkla dinledim onu. Kişilerin kimlik numaralarına kadar eğer paylaşılabiliyorsa bu ulu orta, ya gerçekten işi bilmeyen insanlar böyle bir şeyi yapabiliyor. Veya az önce dediğimiz gibi büyük bir ağırsızlıkla, güç zehirlenmesiyle bizim ne yapabileceğimizi artık oturun varsayın, oturun düşünün, ona göre kendinize çekidüzen verin, bizim karşımıza durmayın gibi bir şey var sanki, meydan okuma var. Böyle bir şey kabul edilmesi Avrupa topluluğunda, Avrupa toplumunda mümkün değil. Yani çok basit, çok küçük
Hocam,
sebepler için dahi
sadece
insanlara böyle
Avrupa
bir hukuki
toplumu,
imkan veriliyor.
sadece Avrupa toplumunda değil, bütün dünya hayretler içinde Türkiye'de olup bitenleri takip ediyor. Böyle yani siz gelişmiş ülkelerden bahsediyorsunuz. Bırakın gelişmişi, gelişmekte olanları, çok geri kalmış herhangi bir ülkede bile bu yaşananların olması mümkün değil. Ama ben hocam çözdüm, olayı çözdüm aslında onları. Ellerinde aslında, bakın şöyle de, dizi senaryosu yazarken de biraz bu vardır. Dizilerde hocam 8-10 tane kelime vardır. Bu kelimelerin o senaryoya böyle tutup içine koyarsanız diziler çok seyredilir. Mesela işte bir tanesi ihtiras, bir tanesi aşk, bir tanesi aldatma, bir tanesi hırs, bir tanesi zengin çocuk, bir tanesi fakir oğlan, kız falan, neyse. Böyle bir 8-10 tane şey vardır hocam. Onları oradan tutup dizinin senaryosunun içine yedirirseniz bu dizilerin reytingleri artar. Şimdi bence bunların elinde de 3-5 tane böyle malzeme var. Bir tanesi en işe yarayanı, en çok reyting yapanı dış güçler. Herhangi bir olayda onu dış güçlere eğer havale ederseniz oradan sıyrılabiliyorsunuz. İkincisi, bunlar bize darbe yapıyor. Kimse, sokakta gezen adamdan masasının başında oturan insana kadar, bunlar bize darbe yapıyor söylemleri 3-5 günde öyle gidiyor. Üçüncüsü, biz dünya lideri olacağız. Yani hiç olmuşsunuz, olmuşsun önemli değil. Dolayısıyla bu kelimeleri alıp senaryonun içine yerleştirdiğiniz zaman, yani 20 sene böyle gitti, ben endişe ediyorum ki 20 daha böyle gider yani hocam.
Ya maalesef yani şu şeyi görünce ayrıca 2023 bir hedefti iktidar için. Bakıyoruz şu an 2053 daha böyle ileriye gidenler de 2071'i gösteriyor. Ya bu aynı dediğiniz şeye bir anlam katıyor sanki. Yani öyle bir
Evet.
arzu içerisinde olduklarını veya hayal içerisinde olduklarını da gösteriyor bize. Doğrudur.
Hocam isterseniz şimdi birazdan kripto para meselesinde konuşacağız ama Türkiye'den aynı zamanda akıl sahibi olup yani dünyayı anlamaya çalışan insanların da ülkede durmak yerine batıya doğru gitmek, yapabiliyorsa kaçmak, yapabiliyorsa bir yolunu bulup oraya yani çantasını atmak üzere insanların meylettiğini görüyoruz. Yani böyle bir şey mi var? Sanki bir akın akın insanların ülkeden kaçma talebi mi var? Ne görüyorsunuz hocam? Yani üzücü bir durum. Her ne kadar iktidar işte biz şu kadar 1.000 tane üniversiteli yaptık, şu kadar okul açtık falan demiş olsa bile gerçekler böyle göstermiyor.
Yani şöyle söylemek lazım. Türkiye'de şu an gerçekten yaşanılan dönem adeta bir fetret devri yani. Gerçek bir tarihi anlamda ifade edilecekse Osmanlı'nın yaşadığı çok merak ediliyor, merak uyandırıyor. Malum Osmanlı hikayeleri, Osmanlı tiplemeleri, tarihi şahsiyetler bir fetret devri yaşanıyor adeta. Osmanlı'nın en kara dönemlerinden birisidir Fetret Devri. Ne
Bakın hocam
var?
arkadaşların ekrana koyduğu şu andaki görüntüler
Evet.
sol taraftaki sütun TC kimlik numaraları, onun yanındaki isimleri, onun yanındaki bilmiyorum işte anne adım baba adımı neyse ben
Evet.
muallaklarını
Evet,
böyle
evet,
böyle
evet.
isterim.
Yani bütün kişisel veriler burada açık açık kamuoyuyla paylaşılmış ve bu işlemin yapıldığı mecra Türkiye'nin resmi gazetesi. Anlaşılır şey değil gerçekten. 7 Nisan 2021. Ya,
Peki hocam
gerçekten
mesela
yani. Ve
buradaki isimlerden
bakıyorsunuz
bir
iki tane de
tanesi
bakanın imzası var burada. Yani evet, trajikomik.
bu isimlerden bir tanesi mesela Akın İpek'in işte 22 mi 23 yaşındaki mi oğlundan bahsediyorlar. Ben de sosyal medyada gördüm. Bir suç var mı? Yok. Yaptığı bir şey var mı? Yok. Hakkında mahkeme kararı var mı? Yok. Ne oldu? Mal varını el dondurdu. Neden? Yaptık. Yani anlaşılır, inanılabilir. Gerçi neyse bu şaşırma kısmını geçtik zaten.
Yani biz az önceki söylemek istediğim şey buydu. Yani bir gün öncesinde garanti veriyorlar. Belki bir hafta öncesinde diyorlar ki hayır öyle bir şey yok. İşte hesaplara herhangi bir tedbir konmayacak veya işte herhangi bir anlamda yabancı döviz hesaplarında işlem yapılmayacak. Bunlarla ilgili garantiler veriyorlar. Ama bakıyorsunuz bir hafta sonrasında böyle bir şey var. Ha, ben merak ettim. Acaba bu kadar yekün insanın şeyle ilgili dondurma kararı alınmış ki gerekçe de şu ilan edilen gerekçe terör faaliyetleri Birleşmiş Milletler'in terör faaliyetleriyle alakalı yaptırımlarına istinaden çıkarılmış bir kanun maddesi bu. Acaba böyle bir talep Birleşmiş Milletler'den mi geldi diye merak ettim. O tarafa da baktım, inceledim. Böyle bir şey görmedim. Tamamen keyfilik. Yani dolayısıyla sözünü ettiğimiz o sermaye kontrolleridir. İşte daha farklı aklınıza ne geliyorsa kötü senaryo itibariyle her bir şeyin yapılabileceği anlamını taşıyor. Şu gösterdiğiniz şeyler, örnekler maalesef bu da az önce söylediğiniz gibi içerideki insanların güvensizliğini oluşturuyor. Yine bugün şahit olduğum istatistik kurumundaki veri portalındaki bir gerçek. Yaşam memnuniyeti araştırmasına baktığımızda mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı Türkiye'de %48,2 çıkmış. Demek ki %51,8 bir gayrimemnunlar yekünü var. Bunlar artık umutsuzluk çok kötü bir şeydir gerçekten. Ekonomik anlamda sözünü ettiğimiz o belirsizliklerin veya en önemlisi belirsizliklerin getirdiği sızıntıların önüne geçecek olan umuttur aslında, ümittir. İnsanların
Evet.
umutsuzluk içerisinde olduğunu gösteriyor. Acı, acı
İnsanlık
şeyler, tablolar.
Ümidini kırabilecek konulardan bir tanesini daha bahsetmek istiyorum hocam. Bir yılı da aşkın bir süredir bütün dünya koronavirüsle mücadele etmeye çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlar belki de dünyanın en yüksek vergilerini ödeyen insanlar. Bugün benzinin litresi bilmiyorum ama herhalde 7 lira falan var, belki biraz daha üstüdür bilmiyorum. O
Sözünüzü kısa bir kesebilir miyim burada hemen sıcağı sıcağına? Sadece görünür vergiler değil, mevzu bahis olması gereken. Türkiye'nin bir gerçekliği daha var, dolaylı vergiler. Dolaylı vergiler cihetiyle de Türkiye oldukça adaletsiz bir yapı içerisinde. Yani muhatap vergiler ayrı. Bu dolaylı vergiler nüfusun hem zenginine hem fakirine çalışan oranlar, muhatap kılınan oranlar. Bu yönüyle de çok ciddi şey var,
Şimdi
sıkıntı
evet hocam,
var.
kesinlikle öyle.
Buyurun.
Bu kadar vergiyi işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaşasın, onun bütün giderlerini karşılayabilsin, devlet memurlarına paralar versin, sıkıntıda kalan vatandaşlar ihtiyacı olduğu zaman devlet onun yanında olsun diye verilen paralar, vergiler. Bütün dünyada böyledir, Türkiye'de de böyle. Sonuçta dünya ve Türkiye bir krizle karşı karşıya kaldı, Covid kriziyle. Türkiye'ye bakıyorsunuz, konuşulan konular işte paşalar bilmem ne yaptılar, Erdoğan Avrupa Birliği'nden gelen misafirleri falan derken böyle günler geçiyor. Ama bir taraftan restoranlar çalışmıyorlar, insanlar işlerinden çıkarıyorlar. Sadece kod 29 mu kod 19 mu bir şey var. Ondan çıkarılan on binlerce insan var, işlerinden çıkarılmışlar. Asgari ücretle hayatlarını geçindiremiyorlar. Dolayısıyla diyorlar ki işletmeler bir şekilde bize devlet şimdi yardım etmeyecekse ne zaman yardım edecek? Ama konuyu değiştirip az önce saydığımız o öyle kritik konuları gündeme getirip bu konuları gündem dışında tutmaya devam ediyorlar. Şimdi ben size Amerika Birleşik Devletleri'nden örnek vereyim. Burası da vergilerin çok hassasça verildiği, insanların yani vergi konusunda hassas olduğu, vergi toplama konusunda hassas olduğu ülkelerden bir tanesi. Ve deniyor ki madem o zamanlarda vergi topluyoruz, madem şimdi böyle bir belayla karşı karşıyayız, o zaman şimdi bizim de bunun yardım yapma zamanımız deniyor. İkinci defa oldu bu bir yıl içinde. Her bir eve, yani sadece Amerika vatandaşlarından bahsetmiyorum. Her bir eve vergi mükellefi olan, dolayısıyla herkes vergi mükellefi olduğu için burada yaşayan, eve kişi başı 1400 dolar para veriyorlar. Daha bu ay verdiler. Eğer bir evde siz 4 kişi yaşıyorsanız 1400 çarpı 4 ne yapar hocam? 5600 mü? 6600 mü? 4000? 5600 yapar.
5600, evet.
Evet, sadece bir eve 5600 doları madde veriyorlar. Yani bugün o 5600'ü çevirseniz işte TL'ye ne kadar? Yani çevirmek, onu geçelim. Yani Türkiye'deki bir aileye 5600 TL vermek gibi. Şöyle düşünün,
40 bin
Amerika
lira yuvarlak hesap.
tam 156 milyon vatandaşına, yani yaşayan insana, 156 milyon insana 1400 dolar para verdi. Artı eğer bir işletmeniz varsa, özellikle restorandan fotoğraf stüdyosuna kadar neyiniz varsa, eğer siz burada bir ekonomik kaybı düştüyseniz, ki herkes düştüğünü biliyorlar, size karşılıksız 30 yıla kadar yayılan neredeyse sıfır faizle on binlerce, yüz binlerin üzerinde dolarla krediler verdi. Vermeye de devam ediyorlar zaten. Direkt yardımların dışında krediler de veriyor. Oysa Türkiye'de bakın 128 milyar dolar kayıp paradan bahsediliyor. Bu 128 milyar dolar 50 milyar olsaydı, bunu insanlara bölüştürülseydi, deselerdi ki şimdi hep beraber omuz omuza vereceğiz, bu krizden çıkacağız. Onları yapamıyorlar çünkü ortada büyük bir yolsuzluk var. O paraların hepsi belli bir yere gitti, kanalize oldu. Diğer insanlara da işte böyle sizin de az önce bahsettiğiniz.
Adres aslında belli. Yani bunu artık kanıksadık. Yani ben en azından bunu bu şekilde kabul ediyorum. Bu kadar eksi bakiye söz konusuyken bu kadar dengesizlikler varken, ekonomik makro dengesizlikler varken ısrarla Kanal İstanbul gibi absürt bir projenin yapılacağı üzerinde inat sergilenmesi aslında bir yönüyle o paraların da nerede biriktirildiğini bize gösteriyor. Yani bir yerlere nasıl aktarıldığını gösteriyor. Ha, gönül isterdi ki bu paraların her birisi, geçen hafta da ifade etmiştik, Avrupa'da bu böyle. Şu an para alma, para istenmez dönemi değil, zamanı değil, para verme zamanı diye tepkide bulunuyor iktidarlar. Şimdi aynı şey Türkiye için de geçerli olması lazım. Yani bu anlamda baktığımızda ki Sayın Erdoğan'ın bir güzel bir şeyi var, tarzı var. Yapacağını aslında aylar öncesinden söylüyor. Belki içinde tutamıyor. Bunu sırrını fahaş ediyor, paylaşıyor. Benzer şeyi de aynı şekilde dile getirmişti. Devlet bunu bir şekilde halledecek, ödeneğini ayıracak demişti. Ha, 128 milyar dolar nereye gitti? Peyderpey o tarafa aktarıldı. Onun gibi başka kaynaklar da o tarafa dahil edildi. Ve bu projenin içerisinde bir miktar neyse yabancı sermayenin de yer almasını sağlamış olduk. Ama bakın yani Amerikalı iktisatçı Arthur Laffer açıkça diyor ki vergi oranlarını düşürdüğünüzde ki vergi alınma zamanı değil onu tekrar söylüyorum. Vergi oranlarını düşürdüğünüzde diyor geliri artırırsınız diyor. Ondan yüzyıllar öncesinde bu ifadeyi ortaya koyan kişi tarihi şahsiyet İbni Haldun ve bu Amerikalı iktisatçı Arthur Laffer esin kaynağının İbni Haldun olduğunu da saklamıyor. Onu açık açık söylüyor. Şimdi hadi Avrupa'daki ifadeleri kabul etmiyorsunuz. Geçmişimizden, tarihimizden bir örnek var. İbni Haldun bunu ifade ediyor. Gerçeği de söylüyor. Ne kadar fazla artırırsanız oranları elde edeceğiniz vergi gelirlerini azaltırsınız. Oranları düşürdükçe gelirlerinizi arttırırsınız diyor. En azından bunu yapması gerekiyorken bunu da yapmıyor iktidar maalesef.
Evet.
Böyle.
Hocam tablo böyle. Şimdi isterseniz program başında da bahsetmiştim. Böyle birkaç dakika bu kripto para meselesini biraz gündeme getirelim. Kripto para meselesi bir avantaj mıdır, dezavantaj mıdır, bir kandırmaca mıdır yoksa ekonomik veriler için önemli bir argüman mıdır? İsterseniz hocam bize siz kendi çerçevenizden kripto para nedir sorusunun bir cevabını verebilir misiniz?
Yani bugün itibariyle baktığınızda kripto para piyasası hacmi 2 trilyon doları aşmış durumda. Bu bir önem arz ediyor. Yani bir farkındalık oluşturuyor. Nedir bu? Avantajları nedir? Mesela baktığımızda hemen söyleyebileceğimiz hiçbir merkez bankasına bağlı değil bu kripto paralar. Dolayısıyla hiçbir ülkenin ekonomik durumundan da bu anlamda etkilenmiyor. Aynı zamanda az önce de ifade ettiğimiz bazı sıkıntılar az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkabilecek sıkıntılar gibi örneklerin yani hesabın dondurulması veya hesaba el konulması gibi sonuçların da kripto paralar cihetiyle mümkünü yok. Bu bir sonuç. Yine aynı zamanda baktığımızda nedir tam olarak tanımını yapmaya çalıştığımızda takas işlemlerinde kullanılabilen yani bu finansal bir araç, tamamen
Evet.
dijital, şifrelenmiş, sanal bir para birimi. Yani gerçeklik değil, fiziki bir şeyi yok, karşılığı
Hocam
yok.
şifrelenmiş derken Amerika'da bu konuyla alakalı bir kriz var. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. O da şu, bir kişi çok büyük 300 milyondan bahsettiler galiba. Kripto parasının olduğu şifreyi unuttu.
Evet, kaybeder, biter. Kayıp, biter yani.
Tabii
Onun karşılığı yoktur bir daha.
belli bir sayıda gelince de yanlış girerse de kilitliyor ve bitiyor. Onu açabilecek kimse yok. Kimse yok yani
Öyle,
yeryüzünde kimse
öyle.
yok. Şimdi son hakkını girmedi. İşte düşünüyor, bulmaya çalışıyor zihninde ne yapıyorsa ve muhtemelen de artık psikolojik bunalımlara girmiştir. Yani şifre dediğiniz için oradan aklıma geldi. Böyle
Evet.
300 milyon dolara yakın parası şimdi unuttuğu şifre yüzünden herhalde artık sahip olamayacak. Ve bir kez daha yanlış
Yani
girerse şifresini artık kullanamayacak.
işin uzmanlarının bir özet ifadesi var. Çok benimsiyorum, kabul ediyorum. Diyorlar ki kaybetmeyi göze aldığınız kadarını diyor kripto para birimlerine yatırın diyor. Yani bu ne kadar önem verilebileceğini de gösteriyor aslında. Yani bir yatırımcı da olsa veya bir normal fert de olsa, birey de olsa kripto paralarla alakalı nasıl davranış sergilemesi gerektiğini, oturup kalkıp düşünmesi gerektiğini bize gösteriyor, ipucu olarak veriyor. Tabii burada ben şuna da dikkat çekmek istiyorum. Spekülasyona çok açık bir şey. Az önce dediğimiz gibi elle tutulur bir şey yok. Yani çok iyi hakim olmanız lazım. Bazı uzmanların finansal anlamda tanımladığı birçok şeyler var, söylemler var, anlatımlar var. Bunları halkımız çok anlayamayabilir. Türk insanı malum okumayı fazla sevmiyor. Daha çok dinlemeyi seviyor. Dinledikçe de çok şeyi öğrendiğini zannediyor. Ben mesela burada özellikle Türkiye'deki izleyiciler için şunu tavsiye ediyorum. Sanal online işlemler için mutlaka ama mutlaka teknoloji altyapısının, teknolojinin düzeyinin, güvenliğinin çok iyi olması gerekiyor. Yani kullandıkları imkanların hele ki lisanslı ürünler kullanmaya mutlaka dikkat etmeleri lazım. Bunlar olmadığı takdirde kripto işlemlerle meşgul olmak bile bile lades olmak gibi bir şey. Şimdi
Nasıl
bakın
yani? Nasıl yani hocam? Nasıl bir riski olabilir?
şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Geçtiğimiz ay başlarında İstanbul'da o da bakın yani çok enteresan gelmişti bana. Koskoca Türk istihbaratı, koskoca Türk emniyeti haberdar olamamış. O kadar çok iyi çalışıyor ki, profesyonelce çalışıyor ki ekip. Yaklaşık 100 küsür Çinli üst düzey eğitimli, alanında çok iyi uzman kripto para ekibine baskın yaptılar. O baskın neticesinde ortaya çıktı ki İstanbul'da merkez kurmuş Çinli kripto uzmanları. Spekülasyon yapıyorlar oradan. Haberleri yok. Bakın kimsenin haberi yok. İşlerinden bir tane mühendis gidiyor bir şeyden anlaşmazlığa düşüyor, sıkıntıya düşüyor. Gidiyor ihbar ediyor. İhbar ediyor, ihbar ettikten sonra haberdar oluyor birçok kesim. Ya şimdi bu açıkça bize az önceki söylediğim o teknolojik kullanılan araçların, teknolojik düzeyin, güvenliğin, uzmanlığın çok önem arz ettiğini bize net bir şekilde gösteriyor. Şimdi bakıyorsunuz bir başka şeyden, gerçeklikten daha örnek vereyim ben size. Türkiye'nin bugün mobil internet hızı, ben burada kaynak olarak Spetnet şeyini aldım, testini aldım, neti aldım. Başkaları başka alanlardan da bunu test edebilirler. Ortalaması mobil araçlardaki internet hızı 38,11 megabit per second. Yani saniyedeki internet hızı bu. Sıralamaya koyduğumuzda dünyada 57. sırada Türkiye. Sabit geniş bant şeylerindeki internet hızına baktığımızda bunun daha böyle kötü durumda olduğunu görürüz. O da yaklaşık 31 nokta işte 50'ler seviyesinde. Buradaki sıralamada da dünyada 103. sırada Türkiye.
Şimdi
Ha,
hocam,
dünya
şimdi
ortalaması
hocam.
ne? Ona bir bakalım. Bakın dünya ortalaması ne? Dünya ortalamasında da mobil şeylerde, araçlarda yaklaşık internet hızı 46-47'lerde saniyelik hız. Sabit kısımda ise baktığımızda %90 8'lere yakın. %98'lere yakın. Yani neredeyse Türkiye 1/3 seviyesinde dünya ortalamasının. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Bir zaman Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı'ydı. Bir tane havacılık firmasının bilet satışında naklen şey yapmışlardı, paylaşım yapmışlardı. Hiç unutmuyorum o hatırayı. Enteresandır. Şimdi oğluna söylemiş, demiş ki ya Baba demiş ben bileti alayım istersen müsaadenle. Tabii al bileti demiş. Bilet almaya giriyor. İlan edilen bilet fiyatından yüksek bir fiyat çıkıyor karşısına. Babasına diyor ki baba diyor şu an diyor fiyat diyor mesela 50 lirayken olmuş 70 lira. 70 lira diyor. Alayım mı almayayım mı? O da diyor ki tamam oğlum al diyor. Çocuk tekrar dönüyor geriye almaya. Bakıyor ki fiyat 110 lira olmuş. Babacığım diyor şu an diyor fiyat 110 lira oldu diyor. 50 liralık bilet. Oğlum dönüp dönüp sorma diyor. Ne görürsen al diyor. Yükselip gidiyor diyor. Şu an dünyadaki internet hızına göre düşündüğümüzde Türkiye'deki internet altyapısı, teknoloji altyapısı bu anlamda kripto işlemler için oldukça yavaş. Bakın oldukça yavaş. Dolayısıyla siz aynı işlemi yapıyor bile olsanız mutlaka ama mutlaka hızınızdan dolayı kaybedeceksiniz demek. Ve bu ayrı bir risk zaten.
Şimdi hocam bu
Ha.
biraz bu konu önemli fakat ben biraz kimine göre bu komplo da denebilir. Conspiracy diyorlar. Öyle de olabilir. Bir şey soracağım. Şimdi kripto paranın sizin de dediğiniz gibi bir merkez bankası bağlı olduğu bir ülke vesaire yok. Bunu dünya parası diye belki organize ediyor olabilirler. Dolayısıyla da dünyada böyle para transferleri ya da alışverişlerin artık şöyle diyenler var. Yani ekonomiyi yöneten aktörler üzerine bunu inşa ederek söylüyorlar. Artık öyle bir gelecek planlıyorlar ki bu cash paralar, sıcak paralar, basılan paralar olmayacak ileride dünyada. Her şey böyle bu şey üzerinden, dijital paralar üzerinden alışlar, verişler olacak ve dolayısıyla da bu kontrolü kolaylaştıracak diyorlar. Sizce bu olur mu? Bu bir komplo teorisi mi? Bu bir öngörü mü?
Doğrudur.
Hayal
Yani doğrudur. Şu anlamda ben bunu yıllar öncesinde İngiltere'de yaşamıştım. Cambridge'den Londra'ya dönüyordum. Döndükten sonra sıcak paraya paraya ihtiyacım oldu. Nakit paraya ihtiyacım oldu. Aksi bir havaalanında ilk girişimde büyük miktar almadım yanıma. Yani nasıl olsa Türkiye'deki şeyi, gerçekliği, yaşadığımız ortamı düşünerekten dedim ki ya her yerde ATM vardır bir şekilde nakit parayı alırım, ihtiyacımı karşılarım. Bakın şimdi bütün Avrupa'nın finans merkezi Frankfurt, dünyanın finans merkezi Londra'dan bahsediyoruz. Ben yaklaşık 3-4 kilometre ATM aradım, dolaştım, sokak sokak dolaştım ve hemen şeyin o büyük malum köprünün hemen yan tarafındaydım. O herkesin bildiği. O bölgedeyim. Merkez yani orası. Ciddi anlamda bir merkez. En son böyle bir tane alışveriş merkezinin kenarında bir ATM buldum. Oradan da istediğim miktarı vermeyecek bir ayarlama yapılmış. Kısıtlı miktarda döviz alabildim orada. Daha doğrusu sterlin alabildim. Şimdi İngiltere gibi bir ülkede böyle bir şeyi göremiyorsanız, böyle bir serbestlik, bakın bütün ekonomik modeller neredeyse orada uygulanıyor. Oradan sonra o tarafa geçiyor. Şimdi belki yeni bir para sistemi kurulmadan öncesinde, şimdi herkes bunu farklı algılayabiliyor, değerlendirebiliyor. 29-30 dünya buhranı, ekonomik krizi dünyanın yaşanılan. Ben onu bir model olarak görüyorum. Yani aslında yeni bir sisteme geçilecekti. Büyük ölçekli yekünün olduğu yerde bunu test etmek, uygulamaya koymak çok büyük riskler içeriyordu. Dolayısıyla yeni bir ülkede bunu yapmak, daha sığ bir piyasada bunu yapmak daha mantıklı. Orada denediler, onu yaptılar, gerçekleştirdiler. Dolayısıyla şu yaşadığımız süreç bir yönüyle bunu teyit ediyor. Hele ki şu anda yaklaşık baktığımızda kripto para birimleri cihetiyle ciddi anlamda bir yekün var. Yani bundan 10 sene öncesinde belki çok çok yüzlerle ifade edilen bir rakam varken şu an 10 binlere gelmiş, racı olmuş bir durumda. Az az zaten ülkelerin bununla ilgili de belli disiplinler geliştirmek niyetinde oldukları çıkıyor karşımıza. Enteresan. Türkiye'nin de yapması gereken bir şeydi bu. Bir belki de fırsat. ekonomik paketin içerisinde bununla ilgili de bir madde vardı. İnşallah yapılır. Belki bu bir fırsat oluşturabilir. Bir düzenleme. Bu yönüyle bu dijitalleşme veya sıcak paranın, elle tutulabilir paranın tedavülden daha da azalacağı, daha fazla nominal kaydi paraların oluşacağı söylenilebilir.
Evet.
Amerika gibi bir ülkeyi düşünebilirsiniz. Yani orada nakit kullanmak ne kadar kolay. Ne kadarlık bir nakit gezdirebilirsiniz veya bulundurabilirsiniz.
Yani Amerika'da neredeyse işlemlerin %80'i, 90'ı kartlar, kredi kartları, banka
Evet,
kartları
yani
yapıyor.
niçin
Onun para birimi yapıyor.
takip edilmesi çok kolay. Çünkü paranın izini takip etmek bu anlamda çok daha az masraflı, daha az riskli ve daha
Peki
hızlı.
Türkiye'de böyle bagajlarında tomar tomar paranı taşıyanlar var. Bugünlerde ekranlara çıkıyorlar, görüyorsunuzdur belki. Kese
Evet.
kağıtlarının içinde dolarlar var böyle. Bir tanesi işte AKP'li bilmem, vekilin danışmanı, öteki bilmem AKP'li bilmem kim. Dolayısıyla da onlar için de böyle sıkıntılı bir durum olacak. Yani onlar da zorlanacaklar bayağı. O kadar şimdi kağıt paralar gidince ne yapacaklar? Onlar yani düşünsünler biraz böyle. Mağdur
Evet.
olmasınlar.
Yani o ciddi bir risk.
Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olunuz.
Ben teşekkür
Şimdi
ederim.
böyle programımızı yavaşça toparlayalım. Birkaç gündem daha var. Onlarla beraber ben programı toparlayacağım. Önümüzdeki hafta ekonomiyle alakalı yine mutlaka konuşacağımız çok mevzular olacak. Bakalım Merkez Bankası bu para kuruluna yeni üyeler atıyor. Eskiler görevden alınıyor. Nasıl bir hamle yapacaklar? Şu başta bahsettiğim sihirli değnekle alakalı ne yapacaklar merakla bekliyorum. Birkaç hareket yapsınlar sonra üzerlerinde değerlendiririz hocam.
Olur.
Çok
İyi yayınlar.
teşekkürler. Çok
Tamam.
sağ olun. Evet, nöbetçi editör programında sona doğru yaklaşıyoruz. Birkaç başlıktan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi şu. Ayasofya Camii Kebiri İmamı istifa etti. Yani en azından kamuoyuna yansıyan kısmıyla istifa ettiğini biz görüyoruz. Görevden alma gibi değil de istifa etmiş. Birkaç gün önce ne zamandı yani son zamanlarda böyle çok siyasi açıklamalar falan yapıyor. Eskiden yani yeni mi başladı bu ben de bilmiyorum. Eskiden eğer siz devlet memuruysanız yani bu imamlık da özellikle dahil böyle siyasi konularda falan bırakın kamuoyuna açıklamalar yapmayı bir yerde bile konuşmazdınız. Çünkü ben devlet memuruyum ben bunu yapamam derdiniz. Böyle kanunlar vardı hala da var. Ama şimdi çok rahat konuşuyorlar. Bu rahat konuşmalarda eğer iktidarın söylemlerine yakın şeyler söylüyorlarsa kimse görmüyor, görmezden geliyor. Biraz böyle eğer insanlar tedirgin olduysa onu öne sürdülerse böyle ufak bir hareket yapıyorlar. Ya görevden alıyorlar ya bir kenara çekiyorlar ama hakkında bir soruşturma vesaire açıldığını pek duymuyoruz. Ama eğer iktidarın istemediği yönde başlama ve özellikle iktidar mağdur duruma düşürüyormuş gibi bir konuşma, açıklama, yazı, mazı gelirse onu da zaten tepe tepe kullanıyorlar. Ayasofya Camii İmamı da 10 Şubat'ta bir tweet atmış. Diyor ki 1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam'dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün falan diye anayasada İslam olsun. Böyle bir düşünceleri varmış. Bu düşüncelerini paylaşmış. Sonra bakın burada faizin azaltılması sonunda tamamen kaldırılması hem İslam'ın hem de aklın gereğidir. Yani Ayasofya Camii'nin imamı böyle işte siyasi, ekonomik açıklamalarda bulunuyor. Sonra gündem oluyor. Sonra sosyal medyada onu bir daha konuşuyor. Herhalde bu Mehmet Boynukalın birkaç şey yazıp konuşuldukça hoşuna falan gitti. Baktı ki kimse de ses çıkarmıyor, devam etti. En sonunda artık ne olduysa sen çok herhalde öne çıktın, istifa mı ettiler, ne oldu bilmiyorum. İstifasını etmiş. Sonra Bilal Erdoğan ve arkadaşları grubu var biliyorsunuz. Böyle meetup grup gibi. Özellikle Kartal İhale'den. Kartal İhale'de artık Bilal Erdoğan'ın kaç tane arkadaşı varsa her biri bir yere geldi. O kadar çok pozisyon var. Bu sefer galiba arkadaşları yetmedi. Şimdi de arkadaşlarını artık farklı farklı yerlere birkaç yere birden yerleştirmeye başladı. Şimdi rakama bakın sevgili seyirciler lütfen. Bilal Erdoğan'ın lise arkadaşı, malum Kartal İhale artık Bilal Erdoğan'la isimdaş oldu. Türk Hava Yolları basın müşaviri Yahya Üstün. bu fotoğraftaki beyefendi. 41. şirkete de yönetim kurulu üyesi oldu. 41 tane şirkette yönetim kurulu üyesisiniz. Yılda 30 gün var. Çalışma günü de 24 gün mü, 25 gün mü? 30 günü de çalışma günü olsun. Her gün bir firmaya çalışsanız bir ayda bir tanesine, 11 tanesine sıra gelmiyor. Yani bir ay boyunca o çalıştığınız, yönetim kurulu üyesi olduğunuz yere hiçbir şey yapamazsınız. Ötekilerde belki ayda bir gün çalışırsınız, çalışmazsınız. Ve yönetim kurulu üyeliklerinden alınan paraların haddi hesabı da yok. Bir tarafta işsizlik, kendisine damdan atanlar, intihar edenler, yakanlar, aç gezenler, sokaklarda sesini çıkaramayanlar, korktukları için bir şey diyemeyenler. Öbür taraftan nasıl kabiliyetli insanlarsa 41 tane şirkete birden yönetim kurulu üyesi olanlar. Böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. Program başında da söylediğim gibi pazartesi günü New York'ta önemli bir mahkeme var. Halk Bankası davasını görecek. Pazartesi günü çok kritik. Erdoğan ve ailesi için de çok kritik. Bu verilecek karar Türkiye'de Halkbank üzerinden yapılan yolsuzlukların kapağını yeniden açmak anlamına gelebilir. Bunu beraberce takip edeceğiz. Ondan sonraki günlerde çok hareketli geçeceğe benziyor. Hala Rıza Zarrab'ın neler konuşacağını, kimlerden bahsedeceğini bilmiyoruz. Hala savcıların elinde nasıl bilgiler var, bunları kamuoyuyla nasıl paylaşacaklarını bilmiyoruz. Yıllar geçiyor ama dosya kapanmadı. Muhtemelen de altı doldurula doldurula devam ediyor. Bu pazartesi ve ondan sonraki gelen haftalar Halkbank davası ve Türkiye'nin yöneticilerinin bir kısmının karıştığı yolsuzluklarla ilgili önümüze yeni bilgiler getirebilir. Bugünlük nöbetçi turu burada bitirelim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.